10. Bölüm. Dokun sevdiği lokantanın kapısının üstündeki neon tabelada dünyanın en iyi çorbaları ve burgerleri yazıyordu. Kane bu ikisinin bir arada yenmesinin garip olduğunu düşünmüştü hep ve bunları bir arada yememişti hiç. Ama yine de yemekler iyiydi. Doc ona okuduğu son makaleleri anlatırken Kane cesaretini toplayıp kendisini işe almasını isteyecekti. Ama tedirgindi. Doc'ta sanki farklı, garip bir şeyler vardı. Garson kıza bağırmıştı içeceklerini yanlış getirdi diye. Doc böyle şeyler yapmazdı. Kane Doc'tan bir şey istememek için bahaneler bulmaya çalıştığını düşündü. Cesaretini toplayıp tam ağzını açacakken lokantaya bir adam girdi ve Doc'a baktı. O da hemen yanına gelmesini işaret etti. Adam görünüş olarak Doc'un tam tersiydi. Üzerinde düzgün, yelekli gri bir takım elbise vardı ve koyu kırmızı bir papyon takmıştı. Kane bu adamı tanıyordu. Doc ara sıra onunla birlikte araştırma yapardı ama ismini hatırlayamadı. David'i hatırladın, değil mi? Diye sordu adama Doc ama David'i adamı tanıtmadı. Tabii sizi görmek ne güzel dedi adam hafifçe elini sıktığı Kane'e sanki hayvanat bahçesinde gördüğü bir hayvanmış gibi bakıyordu. Nedir derdin diye sordu Doc meslektaşına sinirli gibisin. Papyonlu adam dolgun saçlarını eliyle düzeltirken homurdandı. Günüm kötü geçti de biriyle Heisenberg konusunda tartıştık başım ağrıdı. Bana anlatma dedi Doc bir anda düşüncelere dalarak ben de Heisenberg'i pek tutmam. ''Ya sen Yağmur adam?'' ''Pardon'' dedi Kane, Doc'un kendisini de konuşmaya dahil etmesine şaşırarak. ''Ne bileyim, Heisenberg'i hiç anlayamadım.'' ''Öyle mi?'' dedi gözleri bir anda parlayan Doc. ''Neyini anlayamadın?'' Kane o anda hata yaptığını anladı. Doc'un karmaşık fenomenleri açıklamaktan ne kadar zevk aldığını unutmuştu bir an için. Yıllar boyunca Doc borsanın çöküşünden kaos teorisine kadar her şeyi uzun uzun açıklarken Kane onun ofisine takılıp dinlemek zorunda kalmıştı. Kane papyonluya baktı yardım dilenircesine ama adam menüye dalmıştı ve konuşulanları dinlemiyordu bile. Herhalde anlayamadığım şeyi şöyle özetleyebilirim. Sırf nerede olduğunu bilmedikleri için fizikçilerin bir partikülün belirgin bir konumda olmadığını düşünmelerini anlayamıyorum. Aynı anda iki yerde olacak hali yok ya. Aslında olabilir, dedi Doc konuşmayı uzun bir nutuk çekebileceği bir konuya yönelttiğine memnun olup. Fizikçiler çift yarık deneyi sayesinde bunu kanıtladılar. Peki anlatın bakalım dedi Kane Doc'u susturamayacağını bildiği için bu işten karlı çıkıp bir şeyler öğrenmeye karar verdi. Nedir bu çift yarık deneyi? Diyelim ki bir kağıttaki kesikten bir tabağa ışık yansıttın. Ne görürsün? Kane omuz silkti. Bir çizgi halindeki ışığı. Aynen öyle. Doc ketçapla tabağına ince bir çizgi çekti. Kesikten geçen fotonlar tabağa yansıyıp bir çizgi olarak görünecek. Durup suyunu içti. Şimdi iki kesiği olan bir kağıttan ışık yansıttığını varsayalım. O zaman ne görürsün? İki çizgi. Hayır dedi Doc. Bir dizi bulanık çizgi ve şunun gibi gölgeler görürsün. Doc ketçapla yaptığı çizginin yanına birkaç çizgi daha çekti ve bir patates kızartmasıyla bunları hafifçe dağıttı. Eğer ışığın bir dalga olduğunu düşünürsen bu şaşırtıcı değil. Kağıdın diğer tarafında birbirleriyle etkileşime geçen farklı dalgaların tabağa yönelmeden önceki hallerini düşün ve bu bulanık yansımalara odaklan. Eğer ışığın bir dizi partikül olduğunu düşünürsen bu fenomeni açıklayabilirsin. Her fotonun kendi frekansı olduğu için birbirleriyle etkileşime girip tabaktaki bulanık şekli oluşturuyor. Peki bunu açıklayabiliyoruz dedi Kane. Sonra Doc parmağını kaldırdı. Anlatıyorum bekle. Son zamanlarda fizikçiler tek bir fotondan oluşan bir ışık kaynağı yarattılar. Ve deneyi yine yaptılar. Bil bakalım ne oldu. Diğer tarafta aynı görüntü vardı. Kane kaşlarını kaldırdı. Her bir kesikten tek bir foton geçiyorsa o zaman nasıl oluyor bu? Neden bulanık oluyor? Her bir foton kendiyle de etkileşim halinde çünkü. Aynı anda iki kesikten de geçiyor deney sırasında. Doc maç kazanmış gibi sırıtıyordu. Nasıl yani? Çünkü bir partikül olduğu düşünülen foton aynı zamanda bir dalga. Bir tek kesik varken partikül gibi ama iki kesik olunca bir dalga gibi işliyor. Bunun nedeni de fotonun aynı anda hem partikül hem de dalga olması. Buna da partikül dalga ikilisi deniyor. Özünde tüm maddeler iki şeydir. Farklı ortamlarda farklı özellikleri vardır. Hepsi aynı anda ölçülünceye kadar. Ama bu mantıksız dedi Kane. ''Kuantum fiziğinin dünyasına hoş geldin.'' dedi Doc bir patates kızartmasını ısırarak. Papyonlu adam birden canlandı. ''Eğer cidden aklını karıştırmak istiyorsan.'' dedi Doc'a sanki Kane orada değilmiş gibi. ''Ona Schrödinger'in kedisini anlat.'' Kane elini kaldırdı. ''Yok gerek yok. Hadi iki dakikada anlatırım.'' dedi Doc. ''Söz veriyorum seni sıkmadan kısaca anlatacağım.'' ''Peki.'' dedi Kane sanki teslim olur gibi. ''Son olsun ama.'' Kane yanındaki adamın blörf yapıp yapmadığını kestirmeye çalışmadan öylece oturup konuşmanın ne kadar eğlenceli olduğunu unutmuştu. O gün ikinci kez dertlerini unuttu ve o anın keyfini çıkarmaya çalıştı. Bu çok zevkliydi, konu kuantum fiziği olsa bile. Erwin Schrödinger, kuantum fiziğinin babalarından biriydi. Ama özellikle de gerçek dünyaya uygulandığında bunun ne kadar mantıksız olduğunun o da farkındaydı. Heisenberg, olasılık teorisini açıkladığı sıralarda Schrödinger de kedisi hakkında felsefi bir soru ortaya attı. Basit bir dille anlatmak istersek sorusu kısaca şuydu. Elinde bir radyoaktif atom olduğunu varsayalım. Bunun iki hali var. Hareketli, ki bu zamanlarda fazla enerji saçıyor, ya da hareketsiz, ki bu zamanlarda uykuda. Kuantum fiziğine göre biz bu atomu gözlemlediğimizde ya bir durumda olacak ya da diğerinde. Ama bunu gözlemlemediğimizde aynı anda iki durumda birden olacak. Aynen bir önceki örnekte aynı anda iki yerde olan foton gibi. Schrödinger'in felsefi sorunu şu. Bir kediyi biraz siyanür gazı, radyoaktif bir atom ve enerji sezdiği anda çalışmaya programlanmış bir çekiçle aynı kutuya koyarsan ne olur? Eğer radyoaktif atom hareketlenirse çekiç şişeyi kıracak, gaz dağılacak ve kedi ölecek. Atomda bir hareketlenme olmazsa o zaman çekiç hareket etmeyecek ve kedi yaşayacak. Ama sen kutuyu açıp da atomu gözlemleyene kadar o ne hareketli ne de hareketsiz. İkisinin olasılıklı bir birleşimidir. O zaman soru şu. Kutu kapalıyken kediye ne olur? Kane bir an için düşündü. Herhalde birden sustu ve gülümsedi. Şimdi anladım. Atom teorik olarak aynı anda iki durumdaysa o zaman kedi de öyle. O da aynı anda hem ölü hem de diri. Ta ki kutuyu açıp atomu gözlemleyene kadar. O zaman da kedi kesinlikle bir durumda veya diğerinde olur. Yani ya ölüdür ya diridir. Doc gülümsedi. Aferin sana. Bir de kuantum fiziğinden anlamam diyordun. Bunun amacı, diye araya girdi papyonlu adam, Kane'e dönerek, şunu anlatmak. Kuantum mekaniği teknik olarak doğru ama görülmeyen subatomik partiküllere değil de gerçek dünyaya uygulamaya kalkınca mantıksız geliyor insana. Yani Heisenberg'e inanmadığını mı söylüyorsun, diye sordu Doc papyonluya. Sen inanıyor musun? Doc omuz silkti. Genellikle ben gözümle gördüğüm şeylere inanırım. Geri kalan her şey teoridir. Sonra Kane'e doğru döndü. Konuyu dağıtmadan önce sen bir şey demek üzereydin. Kane dokun patatesinden birini aldı. Üçüncü bir kişinin yanında yardım istemek zorunda kalmak hoşuna gitmiyordu. Biraz başım bellada da. Öyle mi? Dedi endişelenerek Doc. Neden? Biraz nakit sıkıntısı çekiyorum. Biliyorsun bana kalsa seni anında üniversitede işe alırdım yine. Ama son yaşananlardan sonra bölümdekiler kellemi uçurur. Bu dönem olmaz en azından ama gelecek sene bakarız. Biliyorum ama nakit sıkıntımı biraz acilen gidermem gerekiyor. Kane utancından yerin dibine girmişti. Dokun arkadaşı kalkıp başka bir masaya geçme nezaketini bile göstermemişti. Kane'e sanki garip kokuyormuş gibi bakıyordu. Kane papyonlu biyoistatistikçiyi görmezden gelmeye çalışarak hızla devam etti. Eğer özel araştırma projeleriniz falan varsa, ayak işi falan yapabileceğim, yaparım, biraz çaresizim de. Doc bir an için tavana bakıp düşüncelere daldı. Kane'e baktığında yüzü pek umut verici değildi. Yavaşça başını salladı. Eğer sana yardım edebilecek en ufak bir iş olsa, bilirsin tereddüt etmem ama şu aralar elimde hiçbir şey yok. Kane olduğu yerde yığılıp kalmak istemiyordu ama kendine hakim olabileceğinden emin değildi. Özür dilerim, dedi Doc. Önemli değil, dedi Kane bir yandan da bunun ne kadar önemli olduğunu düşünerek. Şansımı deneyeyim demiştim. Merak etmeyin, bir şeyler bulurum elbet. Kane masaya baktı Doc'la göz göze gelmemek için. Son patates kızartmasını tabakta kaydırdı ve Doc'un döktüğü ketçaba batırdı. Patatesi ağzına götürürken ucundan bir damla ketçap damlayıp tabağa düştü. Düştüğü yerin çevresine minik kırmızı noktalar yayıldı. Bunu gören Kane için zaman bir anda yavaşladı. Kırmızı çizgiler kalınlaşıyor, tabağın uçlarına kadar uzuyor. O minik damla artık kızıl bir birikinti. Büyüyor, hayat dolu. Sanki nabzı artıyor. O kadar büyüyor ki tabaktan dışarı akıyor. Masaya dökülüyor. Kırmızı damlacıklar saçılıyor havaya. %92.8432'lik bir olasılık. Bunlar yavaş çekimde dokun ve meslektaşının yüzlerine doğru uçuyor. Yanaklarına ve alınlarına yapışıyor, gömleklerinde kocaman lekeler bırakıyor. Bu damlalar gömleklerini ve derilerini yakıp geçiyor. İki doktor da kan revan içinde. Koyu kırmızı kanları yüzlerinden aşağı oluk oluk akıyor, göğüslerinden fışkırıyor. %96.1158'lik bir olasılık. Kane ayağa kalkıyor, nefes alamıyor. Doc sanki bir şey der gibi dudaklarını kıpırdatıyor ama bir ses duyulmuyor. Boğazı kan yutmaktan tıkanmış. Dudakların arasından köpürmüş kan damlaları akıyor. Kane sanki odadaki tüm oksijen çekilmiş gibi hissediyor. Şaşırmış. Ama başka bir şey de yok. Yalnızca boşluk ve başındaki inanılmaz acı. %99.2743'lük bir olasılık. İşte oluyor. Bir nöbet daha. Ama bu diğer nöbetler gibi değil. Daha önce de görsel yanılsamalar, halüsinasyonlar oldu. Ama hiçbir bunun gibi değildi ki. Hatta hiçbir şekilde değildi. Keşke bağırabilse, olanları durdurabilse ama yapamaz. Her şey donup kalıyor, duruyor. Doc ve arkadaşı, tüm diğer müşteriler heykel gibi hareketsiz kala kalıyor. Kan damlacıkları havada yağmur gibi asılı kalıyor. Sonra yavaşça her şey hareket etmeye başlıyor. Ama bir şeyler garip. Kane bir anda her şeyi tersine doğru geri çekimdeymiş gibi gördüğünü anlıyor. %98.3667'lik bir olasılık. Kırmızı damlacıklar kaynaklarına geri dönüyor. Yaralar küçülüp iyileşiyor. Yaralar iyileştikçe Kane'in yüzünün önünden uçarak geçen minnacık cam parçaları lokantanın girişindeki dev camın artık boş olan çerçevesine doğru uçuşuyor. %94.7341'lik bir olasılık. Hızla hareket ediyorlar. Bir kamyonetin çarpık çurpuk kalıntıları düzelerek hızla ters yönde lokantadan dışarı çıkıyor. Kamyonet yok. Minik cam parçacıkları birleşiyor. Dev bir bulmaca gibi birleşince dev pencere yeniden oluşuveriyor. Kane'in bir an için nefesi kesildi. Doc ve arkadaşı karşısında oturuyorlardı. Aynen normalde oldukları gibiydiler. Tabağına baktı, kan gölü de yok olmuştu. Yalnızca döktüğü bir damla ketçap vardı. Şaşkınlıktan ağzı açık kalan David'in parmaklarının arasından kayan patates kızartması yere düştü. "David, David," diyordu Doc, genelde gülen yüzünden endişeli olduğu okunuyordu. "İyi misin?" "Ne?" dedi Kane sanki bir uykudan uyanmış gibi başını sallayarak. "Ne oldu?" "Kan, çok fazla kan. Bir an için gidip gelir gibi oldun," dedi Doc Kane'e bakarak. Kane hızlıca gözlerini kırpıştırarak Doc'a baktı ama bir tek yüzünden aşağı oluk oluk akan kanı görebiliyordu. Titreyen ellerinden birini Doc'a doğru uzattı. Doc hareket etmedi. Kane kendini hazırladı. Islak yapış yapış o hiçbir şeye benzemeyen kanı hissedecekti. Ama titreyen parmakları Doc'un yüzüne değdiğinde bir tek hafif hafif uzamaya başlamış sakallarını hissetti. Kan yoktu. "Yağmur adam," dedi Doc bu sefer daha yavaş bir sesle. Sanki yan odada uyuyan vahşi bir kaplan vardı da gürültü edip onu uyandırmaktan çekiniyordu. Kane birden her şeyi anladı. Kamyonet dev camdan içeri girmiş ve hepsini öldürmüştü. Ölmüşler miydi? Hayır, yaşıyorlardı. Aklını toparlayamıyordu. Sanki karma karışıktı düşünceler. Hayır, ölmemişlerdi. Öleceklerdi. Kamyonet camdan içeri girecekti. Bir tek sorun vardı. Kamyonet hızla camdan içeri girdiğinde burada oturuyor olacaklar mıydı? %94.7341'lik bir olasılık. "Buradan kalkmamız lazım," diye fısıldadı sesi zar zor çıkan Kane. "Neden?" diye sordu Doc. "Kamyonet kan," dedi Kane ne kadar saçmaladığını farkına varmayarak. "Eğer buradan kalkmazsak öleceğiz." "Olur David, tamam," dedi Doc. Aklını kaçırmış biriyle konuşur gibi yavaş konuşuyordu. "Hesabı ödeyeyim gideriz, tamam mı?" Kane başını salladı. "Hayır, olmaz, şimdi gidelim," dedi sesi yükselerek. Biliyordu, doğru kelime buydu değil mi? Biliyordu olacakları. 10 saniye içinde ölme olasılıklarının %94.7341 olduğunu bir şekilde biliyordu. "Bence derin bir nefes alıp rahatlasan iyi olacak," dedi papyonlu. "Etrafındakileri rahatsız ediyorsun." Kane gözlerini kapayıp düşünmeye çalıştı. Aklı karışmıştı. Normalden farklıydı. Şizofren nöbeti mi geçiriyordu? Her şey sanki gerçekmiş gibiydi. Ama zaten Jasper da aynen öyle olacağını söylememiş miydi? Yine de zihnin içinde bağıran bir ses ona 5 saniyesi olduğunu söylüyordu. Bir anda karar verdi. Gözlerini açıp ayağa kalktı. 4 saniye kaldı. Kollarını açıp iki profesörün kollarına yapıştı ve onları çektiği gibi kaldırdı. 3 saniye. Kane geriye doğru adım atarken birine çarptı. O bir garson. Adı Helen Bagger. 13. caddede 5 katlı bir dairede oturuyor. Çinli bir bebeği evlat edinmeyi karar verecek. Hem Doc'u hem de arkadaşını çekiştirerek uzaklaştırdı. "İki, hey!" diye bağırdı garson 4 porselen kase yere düştüğünde. Bu Kane'in umurunda değildi. Kazadan sonra kadının da umurunda olmayacaktı büyük ihtimalle. "Yere yatın!" diye bağırdı Kane hepsini yere doğru çekerek. "Bir!" Bir anda inanılmaz bir gürültüyle havada metal ve cam parçacıkları uçuşmaya başladı. Kane bunu göremedi. Çünkü gözleri sımsıkı kapalıydı. Ama öyle olduğunu biliyordu. Bu sahneyi 1 milyon kere seyrettiği gibi sinemalarda gördüğü sahnelerden de tahmin edebiliyordu. Binlerce, tam olarak 19.483 cam parçacığı havada uçuştu. Chevrolet Silverado Z71 marka arabanın ön kısmı camdan içeri girmiş, masayı da altına almıştı. Köşeyi dönerken hızını alamamış, kaldırımdan yükselip fırlayıp camdan içeri dalmıştı. Ama sonrasında her şey değişmişti. Değişikti. Cam parçacıkları farklı yönlere yayıldı. Çünkü artık insanlara saplanmamıştı. Camın önünde insan yoktu artık. Artık yoktu demek yanlıştı. Şimdi yoktu. Şimdiki şimdi değildi o gördüğü. Başka bir şimdiydi. Olabilecek ama olmamış bir şimdiydi şu an. İşte Kane o anda bayıldı. Bayıldığı o ilk saniyede bilincini kaybetmeseydi her şeyi anlayacaktı. Ama baygındı. O yüzden de hiçbir şey hissetmedi. Bu da iyiydi. Şimdilik. Duman. Ayılırken Kane'in ilk hissettiği şey bu oldu. Duman ciğerlerine işliyor, gözlerini yakıyordu. Etrafında ısının yükseldiğini hissediyordu. Sonra birinin harabeye dönen lokantadan kendisini çekiştirerek çıkardığını hissetti. Gözleri kapalı olmasına rağmen ışığı seziyordu. Hava serin ve temizdi. Kane'i kurtaran kişi ona yere bıraktı. Dikkatlice bir nefes aldı. Nefes alabildiğini hissedince rahatladı. Öksürdü ve temiz havayla doldurmaya çalıştı ciğerlerini. "David, iyi misin?" Kane üstünde dikilen adamın gölgesine baktı. Doc'tu bu. "Evet galiba. Doc elini uzatıp oturmasına yardım etti. Kane etrafına bakındı. Papyonluğu göremiyordu hiçbir yerde. Şey nerede? İyiyim ben, dedi yürüyüp yanına gelen Doc'un arkadaşı. Senin sayende. Ne? Kane'in başı dönüyordu hala. Eğer bizi yerimizden kaldırmasaydın kamyonet bizi ezecekti. Profesör başını hafifçe yana eğip sesini alçalttı. Nasıl bildin? Kane ona baktı. Profesörün saçı başı dağılmıştı ve tweed ceketi yer yer yanmış gibiydi. Ne diyeceğini bilemedi. Gözlerini kapayıp hatırlamaya çalıştı. Hatırladıkları karmaşık bir ağ gibi geldi gözünün önüne. Kötü bir klip gibi ard arda dizilmiş sahneler. Ketçap, kan, cam, kamyonet, ölüm. Ben bilmiyorum, dedi birden kusma isteği gelen Kane. Zar zor ayağa kalktı. Polis arabalarının sirenlerini duyunca polisler gelip de soru sormaya başladıklarında burada olmamanın daha iyi bir fikir olacağına karar verdi. Gitmem gerek. Tam dönüp gidiyordu ki birden biri koluna sertçe yapıştı. David, bence olanları konuşmalıyız, dedi profesör. Kane adamın gözlerinin içine bakınca gördüğü hoşuna gitmedi. Bir şey olduğu yok. Gözümün ucuyla kamyoneti gördüm. Hepsi bu. Şimdi bırakın gideyim. Papyonlu kolunu biraz gevşettiyse de gözlerindeki ifade değişmedi. Kane Doc'a dönüp sizi sonra ararım dedi. Sonra papyonluya dönüp hoşça kalın profesör. Resmiyete gerek yok David, adım Peter. Kane cevap vermeye gerek duymadı. Yürüyerek uzaklaştı. Kane şehrin sokaklarında kaç saat dolaştığını bilmiyordu. Sokaklar caddeler boyunca yürüyüp trafik lambalarındaki ışıklara göre yön değiştirdi. Lokantada yaşadıkları sürekli aklından geçip duruyordu. Bunun mantıklı bir açıklaması yoktu. Ama bu da tam olarak doğru değildi, değil mi? Aslında birçok mantıklı, akla yatkın açıklama vardı. Ama o bunu itiraf etmek istemiyordu. Nöbetleri önlemek için aldığı ilaç onu uçurumun kenarından aşağı itmişti. Yani aklını kaçırmıştı. Deliriyordu. Bu şizofren olduğunun bir belirtisi. Çok gerçekçi halüsinasyonlar görüyordu. Ama bu olay gerçekleşmişti. İsten kapkar olmuş kıyafetlerine bakınca bunun gerçekten olduğu belliydi, değil mi? Ama ya bu da bir yanılsamaysa, ya şehrin sokaklarında amaçsızca dolaşırken üzerindeki kıyafetlerin iz kaplı olduğunu düşünüyorsa ve aslında tertemiz kıyafetler varsa üstünde, acaba bu daha mantıklı değil miydi? Bunun aklına bile getirmek istemiyordu. Neden olmasın ki aslında kelimeyi söyleyecekti. Önsezi, öngörü. Demek buydu başına gelen. Hangisi daha akla yatkındı? Deli olduğumu, psişik olduğumu. Kendisini toparlamalıydı. Biriyle konuşması gerekiyordu. Yolun karşısına geçti ve cep telefonuna baktı. 3 cevapsız arama vardı. Aslında cevap verememiş değildi. Cevap vermemişti. Kaçınmıştı. İnsan delirirken kimi arar? Bunun tek bir doğru cevabı vardı. Kane telefonu defterine girdi, ismi buldu ve aradı. Tek bir çalıştan sonra açıldı telefon. Merhaba, ben Jasper. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Kane bir mesaj bırakmayı düşündü ama sonra vazgeçti. Ne diyecekti ki? Jasper, ben keçileri kaçırıyorum. Beni arasana. Telefonu kapadı ama cihaz anında titreşmeye başladı. Cevap vermeden önce kimin aradığına baktı. Nikola ev olmadığından emin olmak istiyordu. Numarayı tanımıyordu ama Kolombiya'dan biri arıyordu belli ki. Alo, dedi çekinerek. David, sana ulaşabildiğime sevindim. Benim Peter. Kane bir şey demedi. Dinle, hemen konuya gireceğim. İlgini çekebilecek bir proje var elimde. $2000 kazanabilirsin. Kane birden durdu. 2000 mi dediniz? Evet, ilgileniyorum öyleyse. Şu anda bir proje üzerinde çalışıyorum. Senin de bu iş için iyi bir aday olduğunu. Kane tavana baktı ve yüzden geriye saymaya başladı. İğnelerden nefret ediyordu ama buna değerdi çünkü birkaç dakika sonra $2000 olacaktı. Laborant iğneyi çıkartıp koluna gazlı bezle bastırdı. Bir dakika öyle tutun, dedi elindeki 3 tüp kana etiket yapıştırırken. Kane kendisine ne söylendiyse onu yaptı. Bugünün bittiğine memnundu. Daha önce bir gün içinde bu kadar test olmamıştı hiç. Epileptik olduğu teşhisini koyduklarında bile bu kadar uğraşmamışlardı. 4 MRI, 3 CAT taraması, idrar örneği, kan testi. Kane neyi incelediğini sorduğunda Peter tam olarak cevap vermemişti. Kane de merak etmesine rağmen kurcalamamıştı bu konuyu. Onun için önemli olan tek şey nakit olarak parasını almaktı. Bir önceki gün Peter'la telefonda görüştükten sonra Nikola evi arayıp bir anlaşmaya varmıştı. Vitali ona baskı yapmamayı kabul etmişti. Kane de 7 hafta boyunca ona haftada $2000 ödeyecekti. Yani toplamda $14000. Kane ikinci taksidi nasıl denkleştireceğini bilemiyordu. Ama Nikola ev bu endişesini bilmediği sürece sorun yoktu. Zamana ihtiyacı vardı bir tek. Eğer yeterince zamanı olursa bir çaresini bulurdu. Kane son kan testinden bir saat sonra Çernobil'e gitti. Nikolay ve Kuzlov onu bekliyordu. Kuzlov yüzüne dik dik baktı. Ona vurmak için bir bahane arıyor gibiydi. Kane onu görmezden gelip Nikolay'a odaklandı. Merhaba Viteri. Kane, sağlığına kavuştuğunu görmek güzel, dedi Nikolayev gülümseyerek. Ama hala biraz solgun gibisin. Yorucu bir gündü de, dedi Kane 5 saattir test yaptırmaktan bitkin düştüğünün farkına vararak. Nikolayev başını salladı. Kane adamın aslında sağlığını falan umursamadığını, parasını aldığı sürece ölse bile umrunda olmayacağını biliyordu. Nikolayev güçlü elini onun omzuna koydu. Arka tarafa geçip konuşalım. Kane Nikolayev'in peşinden bodruma indi. Dar merdivenlerden inerken başını eğdi. Kuzlov da arkasındaydı. Podvul'a girdiklerinde ışıksız loş ortama alışmak için birkaç kez gözlerini kırpıştırdı. Köşedeki masada bir oyun dönüyordu. Genelde müdavimler vardı. Onları başıyla selamlayınca oyuna girmemiş olan birkaç kişi karşılık verdi. Nikolayev'in dar ofisine girdiler. İçerideki kanepe, ufak masa ve sandalye odayı doldurmuştu. Sigara yanıklarından delik deşik olan kanepeye oturdu. Nikolayev de masasının arkasına geçti. Kuzlov ayakta kalıp sırtını duvara yaslamıştı. Sanki binayı ayakta tutuyordu. Kane bir şey söylemesine fırsat vermeden bir tomar para çıkardı ve 20 tane 100 dolarlık saydı. Nikolay'a paralardan birini eline alıp ışığa tuttu. Sahte olmadığına emin olduğunda da tomarı toparladı ve ceketinin cebine koydu. Elektronik eşyalarını aldığımız için özür dilerim, dedi Nikolayev. Ama iş iştir. Tabii ki, dedi Kane sanki birinin televizyonunu, videosunu ve müzik sesini çalmak çok normalmiş gibi. Nikolayev ellerini masaya koyup öne eğildi. Bana olan borcunu ödemek için parayı nereden buluyorsun? Soruyorum çünkü bu daha ilk taksit ve son taksit olmasını da istemem. Kane ayağa kalkarken gülümsedi. Bir şeyleri açık etmeye niyetli değildi. Merak etme, gerisini de halledeceğim. Nikolayev başını salladı. Kane adamın ona inanmadığının farkındaydı. Ama bunun bir önemi yoktu. Ya bir hafta içinde 2000 dolar daha bulacaktı ya da Kuzlov kolunu kıracaktı. Bu kadar basitti her şey. Nikolayev ayağa kalkarken Kane'in elini sıktı. Biraz fazla sıkıyordu sanki. Gözlerinde soğuk ve acımasız bir ifade vardı. Öğle yemeğine kalmak ister misin? Bizim ikramımız olur. Sağ ol, yedim ben, dedi Kane. Hayatta son isteyeceği şey Nikolayev'in yanında gerektiğinden bir saniye fazla kalmaktı. Gelecek sefere. Olur, dedi Nikolayev. Gelecek sefere.